Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programına, program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hoş geldiniz diyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, Türkiye demokrasi tarihini, tek partiden çok partili hayata geçişi, çok partiden darbeler marifetiyle vesayet rejimine geçişimizi, ilk darbe 27 Mayıs 1960 darbesini, 61 Anayasası'nı ve sonra yeniden çok partili hayata dönüş, vesayet sisteminin kuruluşu ve bu arada gelişen dünyadaki, Türkiye'deki iktisadi, politik, kültürel, sosyolojik gelişmeleri ele almaya çalışıyoruz. 1967 yılındayız. 1967 yılında Türkiye'de olup bitenleri değerlendirmeye başlamıştık. Geçen hafta konuştuk. Türkiye Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler geliştiriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz bilhassa Yunanistan ve Kıbrıs üzerinde yaşananlar yüzünden problemli hale geliyor. Ayrıca Sovyetler Birliği ilişkilerimizin yakınlaşması da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerini bozuyor. Ama zaten Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin taleplerini yerine getirmediği için, genel olarak Batı Türkiye'nin taleplerini yerine getirmediği için Türkiye Sovyetler Birliği ile bir yakınlık kurmak istiyor. Nedir o talepler? Türkiye bir tarım ülkesi olmanın ötesinde Menderes'ten itibaren sanayi ülkesi olmak istiyor. Bunun için de bir yandan kredi ihtiyacı var, diğer yandan da yüksek teknolojiye ihtiyacı var. Halbuki Batı Türkiye'yi kendi dünya telakkisi çerçevesinde hiyerarşik olarak tarım ülkesi olarak konumlandırmış ve öyle devam etmesini istiyor. Türkiye'de kredi ve yüksek teknoloji taleplerini karşılamayan Batı'nın karşısında bir alternatif olarak Sovyetler Birliği'ne yakınlaşarak kredi ve yüksek teknolojiyi buradan arıyor. Nitekim 67 yılında çok önemli gelişmeler olacak. Türkiye İzmir rafinerisini, Ereğli Demir Çeliği, Seydişehir Alüminyum tesislerini, daha başka bir takım tesisler de var ama bunlar sanayinin bel kemiği. Sovyet kredisi ve yüksek teknoloji transferiyle gerçekleştirecektir. Bu çok önemli. Yani Türkiye NATO çerçevesi içerisinde Sovyetler Birliği'ne karşı ama Batı taleplerini yerine getirmediği için Türkiye Sovyetler Birliği ile iktisadi teknolojik ilişkiler geliştiriyor. Bu bugünkü kimi gelişmelere de aslında, bugünkü kimi tartışmalara da tarihe baktığımızda izah edecek önemli gelişmelerden birisi. Kıbrıs'ta artan gerginlikler var. Kıbrıs'taki kesimler bir anayasal çerçevede çözüm bulmak için değil, özellikle Yunanistan'ın, oradaki EOKA'cı çetelerin, hatta zaman zaman Makaryos'un saldırılarıyla Türk toplumunu tasfiye etmek arzusundalar. Bu sene de bu gerginlik ciddi olarak artacak. Cumhurbaşkanı Sunay işte bu zeminde Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyarette bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi 60'lardaki yükselen sol dalga karşısında bir ortalama tutturmaya çalışıyor. Yani ortanın solu lafı da buradan çıkıyor. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bazı çevrelerde reaksiyon uyandırıyor. Bu ortanın solunun belirsizliği ve iç rekabetteki Ecevit'i avantajlı hale getirmesi ihtimali karşısında bir direnç var. İsmet İnönü burada ortanın solu hareketini taşıyan Bülent Ecevit'i destekliyor. Böylece parti içerisinde diğer kesimler hem zayıflıyor hem de partiden ayrılmak durumunda kalıyorlar. İsmet İnönü onlara partide bir gelecek olmadığını göstermiş oluyor. Adalet Partisi'nde Demirel'in gelişiyle beraber yaşanan bir takım rekabetlerin önünü alacak gelişmeler oluyor. Demirel hem tek başına iktidarı yakalamış 65 seçimlerinde hem de 65-66-67'deki ekonomik başarılar sayesinde hem Türkiye siyasetinde hem de Adalet Partisi'ndeki yerini pekiştiriyor. Pekiştirdikçe de Adalet Partisi üzerindeki hakimiyetini artırıyor. Bu diğer Saadettin Bilgiç ve etrafındaki çevrelerle Adalet Partisi Kongresi'nde Demirel onları yendikten sonra hükümete alarak hakimiyetini onlara da kabul ettirmiş oluyor. Bu arada yine daha önce söyledik, Doğu mitingleri adıyla bir takım gelişmeler var. Mecliste Türkiye İşçi Partisi'nin bir muhalefeti söz konusu. Bu muhalefetin önemli isimlerinden Çetin Altan'ın sert muhalefeti dokunulmazlığını gündeme getiriyor. Dokunulmazlığı kaldırıyor. Bu arada 21 Mayıs darbesine karışmış olan darbeciler, yani Talat Aydemir'in etrafındaki grubun affı tamamlanıyor. Daha önce de kimi aflar söz konusu, 21 Mayıs darbecileri affedilmiş oluyor. Bu arada isterseniz bir dünyaya bakalım. Çünkü bütün bu olup bitenleri biraz daha anlayabilmek, anlamlandırabilmek için dünyadaki gelişmelere bakmamız lazım. Yine mesela bu hafta dünyadaki gelişmelere bakacağız ama aynı zamanda bu bahsettiğimiz o sol dalgayı taşıyan aktörlerden birisi olacak olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruluşuna döneceğiz. Ve yine bu çerçevede önemli yeni iş kanununun yürürlüğe girmesine bakacağız. Ama bütün bunları da anlamlandırabilmek için bir dünyada olup bitene bakmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri Vietcong karargahına 25 bin askerle saldırıya geçiyor. Vietnam Savaşı bu dönemin dünyadaki önemli gelişmelerinden birisi. 5 Mart'ta İranlı devlet adamı Muhammed Musaddık öldü. Bu da önemli bir tarihe bizi hatırlatıyor. İran'daki Musaddık petrol gelirlerine, petrol tesislerine yabancıların elindeki millileştirmeye çalışınca bugün sonradan itiraf edildiği üzere Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin buralardaki muhaliflere vesaire para aktararak istihbarat operasyonuyla Musaddık devriliyor. Bu özellikle petrol, doğalgaz zenginliği olan ülkelerin Orta Doğu'daki kaderini etkileyecek yabancı müdahaleler bakımından örnek bir olay. Yani zaten daha sonra zannediyorum Obama Musaddık'ın devrilmesi ve bu dış müdahale sebebiyle İran'dan özür dileyecek. Tabii yıllar geçtikten sonra. 29 Mart'ta Fransa'da ilk nükleer denizaltı suya indiriliyor. 1 Nisan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Vietnam Savaşı'nın bitirilmesi çağrısını tekrar ediyor. 15 Nisan 200 bin kişi New York'ta, San Francisco'da Vietnam Savaşı'nı protesto ediyorlar. Amerika'nın ana gündemi bu. Bizim açımızdan önemli, Kıbrıs açısından da önemli. 21 Nisan'da Yunanistan'da darbe oluyor. Albaylar Juntası yönetime el koyuyor. 16 Mayıs'ta De Gaulle İngiltere'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusunu reddediyor. Bu Avrupa Birliği Brexit tartışmalarını bugün bildiğimizde Avrupa Birliği'ne, o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na İngiltere'nin giriş çabaları ve De Gaulle'ün Fransa'nın bunu engellemesi. 5 Haziran'da Mısır, Ürdün ve Suriye topraklarına giren İsrail, Arap Hava Kuvvetleri'ni imha ediyor. 10 Haziran'da Arap-İsrail Savaşı sonunda Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası İsrail işgaline giriyor. Bugüne kadar devam eden konulardan birisi biliyorsunuz. İşte her ay, her mevsim bu Arap-İsrail Savaşı'nın etkilerinin yansımalarını konuşmaya devam ediyoruz. Evet, bu Vietnam Savaşı'nın fonda olduğu bir dönemde işte Arjantin asıllı Kübalı devrimci Ernesto Che Guevara 9 Ekim'de Bolivya'da girdiği bir çatışmada öldürülüyor. 27 Kasım'da De Gaulle İngiltere'nin ortak pazara girişini bir kere daha veto ediyor. 13 Aralık'ta Yunan Kralı Konstantin'in Junta'ya karşı teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanıyor. Dünya bu zeminde ilerlerken bizim ülkemizde, Türkiye'de bu bahsettiğimiz 60'ların dünyada da artan sol dalgasının etkilerini görüyoruz. Siyasette işte Türkiye İşçi Partisi kurulmuş durumda. Bir takım dernekler, dergiler kurulmuş durumda. Amerikan karşıtlığı dünyada yükseliyor. Bu arada bir takım işçi eylemleri söz konusu. Bu çerçevede Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruluyor. Maden iş, lastik iş, basım iş ve gıda iş sendikaları bir araya gelerek 13 Şubat'ta Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kurdular. Hatırlayacaksınız daha önce İşçi Partisi'ni, Türkiye İşçi Partisi'ni ele almıştık. Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşunda çok güçlü bir sendikacılar grubu vardı. Bunu hani hatırlarsak bu sendikacılar grubunun daha sonra sendikal düzeyde de bir araya gelerek işte o Türk İş ana bloğunun dışında bir yeni seçeneği denemesi yeni bir örgütlenmeye gitmesi anlaşılabilir. DİSK'in kurulmasını hazırlayan şartlar 60'lı yılların ortalarında belirginleşmeye başlamıştı. Sanayileşmenin ulaştığı boyut, işçi-işveren ilişkilerindeki farklılaşmalar, buradaki anlaşmazlıkların keskinleşmesi, 61 Anayasası çalışma şartlarını biraz daha bu konuların ele alınabileceği bir zemine taşımıştı. 63'te çıkarılan Sendikalar Kanunu, sendikal mücadelenin önünü açmıştı. Bu süreç içinde o zamana değin tek konfederasyon konumunda olan Türk İş'in çoğu yöneticisi ile özellikle Türkiye İşçi Partisi üyesi olan sendikacılar arasında görüş ayrılıkları çıkmaya başlamıştı. Yani bu sendikacıların Türkiye İşçi Partisi'ne katılmaları aralarında gerginliğe sebebiyet veriyordu. Sendikal anlayış ve mücadele yöntemleri konusundaki bu görüş ayrılıkları 3 Ocak 66'da başlayan Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası işçilerinin grevinde daha da belirginleşti. Türk İş'in grevci işçiler ve sendikaları Kristal İş karşı çıktığı halde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile anlaşmaya vararak grevi sona erdirmesi tepkilere yol açtı. Petrol İş'ten Ziya Hepbir, Maden İş'ten Kemal Türkler, Lastik İş'ten Kemal Ayav, Basın İş'ten İbrahim Güzelce ve Tez Büro İş'ten Muzaffer Gökçeoğlu bir grev destekleme komitesi kurarak grevi sürdürdüler. Türk İş Yönetim Kurulu ise sendikacılık prensip ve disiplinini ısrarla çiğnedikleri gerekçesiyle Petrol İş, Maden İş, Lastik İş, Basın İş ve Kristal İş sendikalarını geçici olarak konfederasyondan ihraç etti. Yani dolayısıyla aslında bunun önünü de Türk İş yönetiminin hataları açmış oldu. Maden İş, Lastik İş, Basın İş ve Gıda İş yöneticileri 15 Temmuz'da 1966'da bir araya gelerek sendikalar arası dayanışma anlaşmasını imzaladılar. SADA. SADA doğrultusunda yeni bir çizgide birleşerek de DİSK'i kurdular. Türkiye Maden İş Sendikası'ndan Kemal Türkler, Lastik İş adına Rıza Kuas, Basın İş'ten İbrahim Güzelce, Türkiye Gıda İş'ten Kemal Nebioğlu ve Türk Maden İş'ten Mehmet Alp Dündar DİSK'in kurucu üyeleriydi. DİSK'i oluşturan sendikalardan Gıda İş bağımsız bir sendikaydı. Diğerleri ise Türk İş'e bağlıydı. Mehmet Alp Gündüz dışındaki tüm DİSK kurucuları 1961'de Türkiye İşçi Partisi'ni kuran sendikacılar arasında yer almışlardı. Başlangıçta ifade etmiştim. Oradan itibaren bir farklılaşma söz konusuyla aslında. DİSK ilk tüzüğünde amacın işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan kalkınması ve yücelmesi için öncelikle Türkiye'nin her bakımdan tam bağımsız olmasını ve hızlı bir kalkınma yoluna girmesini zorunlu görür diyordu. Bundan ötürü de Türk İşçi Hareketi'nin anayasada öngörülen köklü dönüşümlerin gerçekleşmesini sağlayacak bir devrimci öze kavuşmasını şart sayar diyor DİSK'i kuranlar. Aktif sendikal mücadele biçimiyle 68-71 yılları arasında hızlı bir gelişme gösterdi DİSK. Bu dönemde özellikle özel sektörün başlıca iş yerlerinde örgütlendi. Daha çok kamu sektöründe örgütlü olan ve işçi işveren uzlaşmasına yönelik bir politika izleyen Türk İş'in aksine işçi işveren karşısında çıkar farklılıklarını eyleme dönüştüren ve özel sektörü hedefleyen bir örgütlenme politikası izledi. Sendikalar ve grev lockout kanunlarında Türk İş dışındaki sendikaların varlığını tehdit edecek nitelikli değişiklikler yapan tasarıların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesini protesto etmek amacıyla 15-16 Haziran 1970'te düzenlenen gösterilerde DİSK başı çekti. Bu önemli, yeri geldiğinde anlatacağız. Bu olaylar önemli. Bu olaylar aynı zamanda işte bu 12 Mart'ta giden süreçte de ciddi bir kırılma noktası oluşturuyor. 12 Mart 71 muhtırasından sonraki dönemde bazı yöneticileri tutuklanıyor DİSK'in. 12 Mart döneminin ardından, tabii bunun öncesini izah etmek lazım. 12 Mart 9 Mart darbesini engellemek için yapılıyor. 9 Mart darbesi de sol bir darbe. Yani o solun içerisinde DİSK'ten bazı isimlerle temaslı olan isimler de var. 12 Mart döneminin ardından solun görece güç kazandığı siyasal ortamın canlanmasıyla DİSK yeniden güçleniyor. Yeni sendikaları bünyesine katıyor. 76'da 1 Mayıs'ı yasal olarak kutlamak üzere İstanbul'da bir miting düzenleniyor. Bu aynı zamanda yine 1 Mayıs'la ilgili daha sonraki yıllarda Taksim'de yaşanan gerginlikler dolayısıyla da DİSK gündemde olacaktır. 12 Eylül darbesinde disk kapatılıyor, yöneticilerine dava açılıyor. Ama daha sonra yapılan düzenlemelerle o dönemde kapatılan partiler, sendikaların yeniden açıldığını biliyoruz. Disk de bu manada yeniden açılıyor. Halihazırda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu faaliyetlerini yürütüyor. 67 yılında kurulmuş. Dolayısıyla bu yıl itibariyle 54 yaşında oluyor disk. Bu dönemde biraz önce ifade etmiştim, yeni iş kanunu yürürlüğe giriyor. 931 sayılı yeni iş kanunu 28 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediliyor. 61 Anayasası'nda ve 63'te çıkarılan 274 ve 275 sayılı yasalarda sendikal hürriyetlerin tanınmasına ve grev ve lockout ilkelerinin düzenlenmesine rağmen tek partili dönemin ürünü olan ve yeni sosyal gelişmelere yeterince cevap vermeyen 3008 sayılı iş kanunu 1967'ye kadar değiştirilmeden kalmış. Sendikalardan hiç söz etmeyen, grev ve lockout'ı yasaklayan, toplu iş anlaşmazlıklarında zorunlu tahkim sistemini öngören, fikir işçilerini ve ondan az işçi çalıştıran iş yerlerini kapsamayan bu kanunun yerine 1967'de 931 sayılı iş kanunu hazırlanıyor. Beden ve fikir işçisi ayrımının ortadan kaldıran ve tek işçi çalıştıran iş yerinde bile geçerli olan 931 sayılı kanun, kıdem tazminatını düzenleyerek işçiler yararına genişletiyor. Asgari ücretin yöresel komisyonlar yerine işçi işveren ve hükümetin temsil edildiği merkezi bir komisyon tarafından saptanmasını, otel, lokanta gibi yüzde usulünün uygulandığı iş yerlerinde yüzdelerden toplanan paraların hak sahibi işçiler arasındaki dağıtımına toplu iş sözleşmelerinde yer verilmesini ve büyük iş yerlerine belirli oranda sakat ve eski yükümlü istihdam etme mecburiyeti gibi yenilikler içeriyor. Daha önce başka kanunların kapsamında bulunan yıllık ücretli izin ve kapıcıların çalışması gibi konular da bu kanun içinde düzenleniyor. 931 sayılı iş kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü sırasında usul hatası yapıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin 12 Mayıs 1970 tarihli kararıyla iptal ediliyor. Anayasa Mahkemesi bu kararın 6 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırıyor. Ancak 12 Kasım 1970 tarihine kadar yasama organı yeni bir iş kanunu kabul edip yürürlüğe koyamadığından 1475 sayılı iş kanunun yürürlüğe girdiği 1 Eylül 1971 tarihine kadar iş mevzuatına sahip olmayan bir dönem geçiyor. Evet değerli dinleyiciler, 67'nin aşağı yukarı bir genel değerlendirmesini, uluslararası çerçeveyi de ekleyerek yapmış olduk, hatırlatmış da olduk. Disk'in kuruluşu ve iş kanununun çıkması bu dönemin önemli renklerinden birisiydi. Sendikal hayat, sendikal mücadele ve bunun soldaki ağırlığı bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.